benim zaman hazretlerinin hayat hikayesi ve onun risalelerinin mahiyeti hakkında, bilhassa Bediüzzaman Hazretleri'nin siyasi çalışmalarla alakalı düşünceleri, hareketleri, tavsiyeleri, mazide istikamette neler yaptık, şimdi istikamette neler yapılmalıdır şeklinde bazı sualler olmuştu. Ben ona atkan kısa bir tahminde bulunmak istiyorum. Buna da birkaç şey yapmak istiyorum. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında İçtimai meselelere karşı alaka farklı şekillerle cereyan etmiştir. Bildiği gibi Osmanlı Devleti hukukta İslam hukukunu tatbik etmiş, dolayısıyla şer'i bir devlet ediyor. Bediüzzaman Hazretleri hayatının 45. yaşına kadar, yani Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği müddetçe bulunduğu şehirlerde alakalı kişileri İstanbul'a gittiği zaman işte devlet-i âlim Osmanlı'yı işgal eden Müstesna Zelat-ı Âlişan'ı ikaz etmiş ve kendilerini memleketin maddi ve manevi terakkisinde Kur'an-ı Azimuşşan hakikatları muhalise ikaz etmiştir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin bu baktaki çalışmaları son derece incelenmeye değerlidir. Eşref-i Bitler'den Bediüzzaman Hazretleri'nin ve saadet dediğimiz İstanbul'da saray mensupları, başta padişah olmak üzere eğer Osmanlı Devleti'nin bekasını arzu ediyorsanız bu çalışmaları yapmanız lazımdır diye eğitim ve ilim yönüyle onları tımarhaneye atılmak pahasına da olsa ikaz etmiştir. Aslında hazineyi şöyle değerlendirmemiz lazım. Gelin 19. defada Bediüzzaman Hazretleri Peygamber Aleyhisselam'ın inistikamet ümmeti terahum yem ve illa fensri yem hadisini tahrir ediyor. Eğer ümmetin istikameti muhafaza ederse ona 1000 sene var, değilse 500 sene vardır. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri akıl, hadler, dertler, harici cemaat güç ve kuvvetiyle hareket eden nice menfi düşünce sahiplerinin hareketlerine karşı devleti Osmanlı muhafaza için büyük gayretin içerisine girdi. Bununla alakalı çalışmaları mütadid maddeler halinde uzun bir silsile teşkil ediyor. Bununla beraber Bediüzzaman Hazretleri kendisine ifadesiyle ancak İstanbul'a kadar gittiği zamanlarda o zamanki devlet icraatına yaklaşmış ve onları daha faydalı, daha başarılı, memleketin sevgi idaresinde daha tedbirli olma istikametinde ya sözlü ve yazılı tarzda ikazı devam etmiştir. Bu yüzden de yani fikir seviyesinde düşünceleri onlara çekinmeden anlatmış, bununla alakalı bazı eserler de almıştır. Fakat bütün bu çalışmalara rağmen Osmanlı Devleti yıkıldı. Bediüzzaman Hazretleri bundan sonra İstanbul Külliyatı'nı tehlif etmek üzere asli vazifesine döndü ve Bediüzzaman Hazretleri'nin 1950 senesine kadar geçen zaman içerisinde bu risalelerini kaleme almak, işte medreselerin açılmasını temin etmek, bu risalelerini okuyan kabiliyetlerin yetişmesine çalışmak şeklinde manevi hizmete meşgul olduğunu görüyoruz. Zaten Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Demokrat Parti kurulana kadar ülkedeki siyasi rejim seçimlere izin vermeyen bir mahiyetteydi. Ve Bediüzzaman Hazretleri bu dünyada Eûzu billâhi neşşeytâne siyaset demiş, siyasetle şeytandan Allah'a sığınmıştır. Ancak 1950'den sonra Türkiye'de parlamenter sistem gelişince Bediüzzaman Hazretleri'nin bazı mensuplarının İslam dinine olan alakasını bildiği için onları faydalı istikamete tekrar ikaz etmeye devam etmiş. Mesela Demokrat Hükümeti'nin İslam dünyasıyla alakalı Bağdat Paktı gibi müşterek hareketlerini ve bir derece Ezan Muhammed'in okunabilmesi, Ayasofya'nın yücelikten camiye tahvil edilebilmesi ve İslam dünyasının Anadolu insanını mazideki dini hizmetlerinden dolayı sevdiği gibi eğer siz bundan sonra da İslam dünyasının muhabbetini arz ediyorsanız bu muhabbetin ancak ancak Anadolu'da İslam'a ehemmiyet vermekle tahakkuk edeceğini. Bu itibardan bu memleketin zaafı, zaafı diyanettir. Öyleyse yetişen vatan evlatlarının dinlerini fevkalade tanıyabilmeleri için miktar kifayet derecede din derslerinin mekteplere girmesinin lazım geldiğini, üniversitelerin kurulması ve bu üniversitelerde bir yandan aklın nuru olan fen ilimleri, fizik, kimya, matematik, biyoloji, diğer yandan da kalbin, vicdanın ışığı ve nuru olan dini ilimler tedris edilmesini, böylece yetişenleri hem dünya hem hukuka manasında ulum ve kuruda müstefil olmalarını zaman içerisinde şahıslara anlatmış, ikaz etmeye devam etmiş, mektup yazmış ve böylece Bediüzzaman Hazretleri üzerine taalluk eden ikazı, irşadı herhangi bir mazerete verdiği takdir etmemiştir. Ama bununla beraber Mirzaman Hazreti bütün bu çalışmalarında fiili ve aktif politikanın içerisine girmemiş, sadece bir Kur'an resimine yakışacak olgunluk ve kemalat içerisinde meselenin mahiyetini fevkalade kaleme almış ve onlara gerekli hakikati tebliğ etmiştir. Mesela bu istikamette şöyle bir bahset önceden okuyorsanız daha güzel anlatmış olurum. Bu mektupta Mirzaman Hazretleri'nin muhatabı Celal Bayar ve Adnan Menderes'tir. Mirzaman Hazretleri mesela bir fikir versin diye onlara diyor ki kabir kapısında ve 80 küsur yaşında birkaç hastalıkta hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir içeri garip ihtiyarıdır ki size iki hakikati beyan ediyorum. Evvela sizlerin Pakistan'da kıyakta gayet muvaffakiyane ittifakını bu milleti kemal-i samimiyette surur ve karayla kazanmanızı bütün rücanımızla tebrik ediyoruz. Zira Mirzaman Hazretleri'nin hayata taşıdığı büyük ideallerden bir tanesi de dünya İslam devletlerinin müşterek hareket edebilmeleridir. Ben Avrupa'da bakıyorum da bir Alman vatandaşın herhangi bir Alman şehrinde, Münih'te, Köln'de, Berlin'de, Frankfurt'ta nasıl oturuyor, nasıl çalışıyorsa gider Fransız Paris'e, gider Hollanda, Rotterdam, Amsterdam'a, gider İsviçre, Zürih'e, gider Belçika, Brüksel'e, gider İngiltere, Londra'ya sanki orası öz vatanıymış gibi oturur, çalışır, kime ne? Zira onlar zaman cemaat zamanı olduğu için bloklaşmaya girdiler ve netice itibariyle ikamet, seyahat istikametinde sınırı ortadan kaldırdılar. Binaenaleyh, şimdi ben bakıyorum, mesela bayağı bir eyalet, başlı başına, senatosuyla, milletvekili bir devlet. Gidiyorsunuz yukarıya, Şirinli Holstein, onların da senatosu var, onların da milletvekili var, orası bir devlet. Nordrhein-Westfalen eyaletine bakıyorsun, onlar da bir devlet. Berlin bir devlet, Hamburg bir devlet. Fakat sonra bunlar hepsi bir araya geldiler, bunda federal hükümeti kurdular. Fakat baktılar ki, bu bile kafir değil. Bunun üzerine Belçik oranı denemiş derken ortak pozar bir tekrar bir kuvvet meydana getirdiler. Ve onlar, artık bir Fransız için Almanya, Hollanda, İngiltere oldu vatan, bir Belçika için oldu İsviçre, Almanya, Hollanda vatan, bir İngiliz için böyle, bir Fransız için böyle. Şimdi İsviçre'ye bakıyorsunuz, şurada 8-10 tane köy var, o da bir kanton, öbür tarafı 15 köy var, o da oldu bir kanton, Allah bilir kaç tane kanton var. Sonra buna bir araya geldiler, oldu İtalyanca, Fransızca, Almanca konuşan eyaletler, sonra onlara bir araya geldi, oldu İsviçre. Nüfusuna bakıyorsunuz, Konya ilimizden daha küçük olduğu halde ve onlar müşterek hareket ediyor. Amerika Birleşik Devletleri en ilk tane eyaletten meydana geliyor. Çünkü Mirzaman Hazretleri'nin hayata taşıdığı büyük ideallerden bir tanesi de bu ittifak, müminlere layık, Müslümanlara layık. Sınırdaki komutan selamun aleyküm, o aleyküm selam, ehlen mesela ya ahi desin, ben de çıkayım, Antakya'dan, Gümrük'ten geçtikten sonra gideyim Bağdat'a, Şam'a ve Mekke'ye, Medine'ye doğru. Şimdi bakınız bir tablo ne kadar güzel. 1975 senesinde bir zaman almak üzere, ama sorusuna bitti. Lidya beni öylesine yordu ki hala onların işini gücürüyor. Onun için korkumdan gittim Lidya konsolosuna. Adamcağız artık yani yapabildiğim kadar en güzel ifadeyle muhatap olmak mecburiyetine kaldım. Sayın konsolos, Neres Rupik Vereyi, burada Anikis Kurosu An Bitnanzi, yani eğer kader bana daha güzelini verseydi, şüphesiz ben size ricaların en güzeliyle muhatap olacaktım. Artık en güzel Almancayı konuşmak için titriyor. Ne dedi dedi? Ben talep edeyim. Çok kıymetli kardeşlerimizden bir grupla beraber haça gideceğiz. Fas üzerinden gitmek istiyoruz. Ümit ederim ki bize Fas'a girmek, yüzeyler üzerindeki bazı belgeleri ziyaret edip, oradaki mümin kardeşleri de tanıdıktan sonra Mekke'ye doğru yolumuza devam etmek için herhalde bir transit vizesi verirsiniz. Adamcağızın elinde bir kalem vardı, 60 yaşlarında konsolos. Bir durdu masaya. Adam şekli değişti. Dün Osmanlı Devleti hem aramız hem damamızdı. Şimdi ne kadar çabuk birbirimizi vizeyle ziyaret edecek kadar yabancı olduk ki bunun için vize ihtiyacım olabilir. Rica ederim bizi bir tesir etmeyiniz. Allah. Fas sizindir. Allah selamet versin.
Şimdi yani ben kalbim Fas'ı seviyor. Elimde imkan olsa o Fas'a gideceğim. İngiltere'de doktora yapan kardeşlerimiz var. O zaman dediler biz Afrika'ya gitmek istiyoruz. Dedim benimle meşgale ediyorsanız Fas'a gidin. Fas'a gittiler. Fas'a iki şehirler gezdiler. Dedim dönüşünüze bana lütfen kısa da olsa bir bilgi veriniz. Dedim Fas'ı nasıl buldunuz? Dediler ki biz size tavsiye ediyoruz lütfen Fas'a gidiniz. Aslında Fas eşittir Libya, o eşittir Sunlar'a, efendim Suriye, o eşittir Berat vesaire. Biz bir bin insanlarız, Allah için birbirimizi severiz. Şimdi Rizvan Hazretleri bu istikamete diyor ki sizlerin Pakistan ve Sırat'ta gayet muvaffakiyet yarat ittifakını, bu millete kemal-i samimiyeti sürü ferayla kazanmanızı bütün ruhucanımıza tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı inşallah 400 milyon insan sürü umumiyesine ve selamete amelin teminine kat'i bir mukadde olarak ruhumda hissettim ve namaz hisbiyatındaki kuvveti bir iftara bunu size yazma mecbur oldum. 30-40 seneden beri dünya ve siyaseti terk ettiğim halde şiddetli bir alakayla bu iftar kalbinin sebebi 50 seneden beri imanı kurtarmak için ben kısa bir yolu bulan ve Kur'an bu zamanda bir mucize manevisi bulan Risale-i Nur'un Arabistan ve Pakistan'da her yerden de Hazreti İsraf'ın olduğu ve makbul olması hatta aldığımız haberi göre mahkemede tespit edilen miktar 3 misli Risale-i Nur'un talebelerinin bu havalide bulunmalarıdır. Bu sır için ahir hayatında kabir kapısında bu netice azimeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur olur diyor ve ırkçılar diyor. Şimdi bir Rizvan Hazretleri'nin İslam dünyasının Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık şeklinde batıdan içimize gelen fitnenin rencide etmemesi için Rizvan Hazretleri dini tedrisatı mutlak şart diyor. Bununla alakalı uzun tehlifatı var da şuradan bir yer okumak istiyorum. Henüz 12 Eylül harekatına yaklaşıyoruz. Ben o tarihlerde Diyarbakır Van arasındayım. Maalesef Türkçe de bilmiyorum. Keşke bilseydim. Silvan'da arabamız mola vermişti. Yanımda da şu anda Diyarbakır Ulu Cami'de baş imamlık yapan Haluk Hocamızla beraber. O güzel Türkçe konuşur. Çaycı geldi. Dedim kardeş, çayın var değil mi? Kardeş, çayın var değil mi? Çay he, kardeş, çay he. Ben de böyle tatlı bir hicivli edebiyatı yaptıktan sonra gitti çay getirdi. Allah rızası için renkli yaberli yaberli. 5000 lira vereceksin ha! Benden 20 defa fazla para istiyor. Ulan kuru, şuvara! Çay bile, çay! Bu da işte razı böyle Şükran hemen koştu gitti. Bir çay getirdi ki, çay. Ya dedim, lan keko, teşekkür tutmuşum bu üç ay. Vallahi ben sen kimde olduğunu bilmiyorum dedi. Aldım, bak. Gitti bana güzel bir çay yedim. Şimdi ben ne çektim bu kişilikten de bir yer okumak istiyorum. Şimdi Rizvan Hazretleri Ankara'da birinci devlet parlamenterlerine şartta bir dini davetinin kurulmasıdır. Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan müminler buraya gelmelidir. Geçenlerde İzmir'den birkaç saat maalesef Kalabukur'da kaldım. Orada doktorası yapan, doktoratın bir kardeşimiz var. Bir İslam Üniversitesi kurmuşlar Kalabukur'da. 53 devletin talebeleri 10 bin kişi için rakam 40 bine çıkaracaklar. Böyle baktım, Rizvan Hazretleri'nin hasretle beklediği bir örnek şimdi orada büyüyor. Türkiye'den de 4-5 tane o seviyesinde öğretmenisi var. Şimdi bakınız Rizvan Hazretleri ne diyor? Diyor ki, Ankara'da mevcut 200 minustan 163 minusun imzasıyla 150 bin lira o zaman paranın kıymeti vaktiydi. Aynı o üniversite için verdiği kabiler Mustafa Kemal'de işindeydi. Fakat tabii çok geçmeden medreseler çıkan kanunda ne yapabilince bu hayırlı teşebbüs tekrar kapandı. Neyse, demek şimdiki paraya 5 milyon liraya yakın bir tahsilat vermekle o zamanda böyle kıymetli bir üniversitenin tesisine her şeyden ziyade ehemmiyet verdiler. Hatta dinde çok lakaytla katılaşmak ve anahtar tecelli etmek tarafları bulan bir kısım evuslarla onu izah ettiler. Yalnız onlardan ikisi dediler ki, parlamenter, biz şimdi ulumu anane ve ulumu diniyeden ziyade katılaşma ve medeniyete muhtaçız. Yani bizim dini bilimleri tahsil etmeye ihtiyacımız yok. Biz bakın, müziğini, tiyatrosunu, edebiyatını, kuru kıyafetini, biz ona ihtiyacımız. Ben de cevaben dedim, siz farz-ı muhal olarak hiçbir cihete ihtiyaç olmasa da eksel enbiyanın asrı şartta zuhuru, eksel bir cemaatleri sonra tarafta gelmeden delaletiyle enteresan bir tespitti. Gün hayatını bildiğimiz, Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber Ayşe'nin hayatına bakıyoruz. Onlar orta şartta geldiler. Binaenaleyh eksel peygamberin Asya'da şartta zuhuru ve eksel feylesofların Kart'a gelmeden delaletiyle Asya'yı ki eksel İslam milletlerinin bulunduğu toprakta hakiki terakki ettirecek hem de felsefenin tesiratından ziyade hisli dini olduğu halde bu fıkhi kanunu nazara almayarak yani bizim memleketimizin zilam ihtiyarı onun elindedir. Mesela ben geçenler bir vesile olmuşla anlatmışım. Çok misaller var. 1963 senesinde Siirt'in Şirvan kazasının günlük bir köyünde öğretmenim. İmam ve birinci azadan başka Türkçe bilen yok. Ben de Türkçe bilmiyorum. Çatmak bir şeyler öğrendim. Bir akşam, gece, müthiş kalk tutması, kapı şiddeti içeri, 8-10 kişi birden içeriye girdiler. Korkmaya da vakit bulamadım. Çaprazlama, böylesine fişletlikler, ellerinde mutlu bir silahlar, takılması şeyse. Bir anda içeri giriverdiler. Dışarı çok kar, tepe, tipi. Ben de gülerek dedim, dedim ya zaten ben sizi bekliyorum, tabula dedim, bu gecenin vaktinde fakiri mi buldunuz? Onlardan birisi dedi ki, hoca, vallahi biz çok üşümüşüz. Dedim, buyur içeri girerler. Şimdi oturdu böyle silahla dayanıklar sonra, dedi, muallim bek, biz Kur'an hakkı için işitmişiz ki, sen 5 vakit namazını kılıyorsun. Sen şimdi bir kağıt kalem çıkar, biz sana adres yazdıracağız. Siirt'ten, Tilo'dan, Hasras'tan, Feyvatan'dan, Mavit'ten birisi sana böyle yan göze bakarsa sen diyeceksin ki filan adam bana yan göze bak. 7 sülalesini, zürriyetini kaldırır, temiz edersin. Vallahi Kur'an'a ki sen bu melekete din ve erkek gibi yaşayacaksın. Adam şaki. Ama dediler biraz sonra biz Hacı Kasım'ı soymaya gelmiştik. Hacı Kasım da biraz daha öyle fakir bir köy ki adamcağız bir bölüm para biriktirmiş. Dedim madem siz benim namazıma hürmeten beni böyle seviyorsunuz, düşünüyorsunuz, böyleyse ben sizden israf ediyorum. Bu Hacı Kasım sanki melek. Gelin siz bu zaten hacı gidici olan parasını almayın da onu hacı gidecek şekilde uğrayın. Gene bu zaten duasını alır. Biz dedi ki vallahi hoca Kur'an hakkı için biz onun parasını almasak başkası alacak. Bırak biz alın. Dedim yok ne siz alın ne de başkası alsın. Birisi dedi ki vallahi bu muallim bek namaz kılıyor. Biz bunu incelmeyeceğiz. Hoca biz vazgeçiyoruz ama biz biliyoruz ki bunun parasını başkaları alacaklar. Birkaç gün sonra şunlar takdir edilmişti. Aynı. Dönüşte öğrendim ki hakikaten başka bir şakir grubu gelmiş. Soyup soğan çevirmişler. Hacı Kasım da biriktirip parasını almışlar demişler. Şimdi bu hadisedeki nüveye baktığımız zaman ana fikir şu. Kalbin nümeninliklerinde İslam formu var. Evet, mektebinde, medresesinde, köyünde öğrenememiş. Ve o, yani paslanmış, eşsiz, emsalsiz bir kılınç gibi o imanı şu kalbin nümeninliklerinde var. Şimdi onun infişafından sonra Anadolu'da huzur takip edecektir. Şimdi bu istikamette Bezvan Hazretleri o iki tane efendiye diyor ki yani bize Avrupa'nın medeniyeti lazım, İslamiyet tarafına ilimler bize lazım değil diyorlar. Bezvan Hazretleri onlara cevap veriyor ki siz bu fıtri kanunu nazara almayarak kartlılaşmak namıyla ahanatı İslami bıraksanız, İslami terbiyeyi bıraksanız ve la dini bir esas yapsanız dahi 4-5 büyük milletlerin merkezinde olan İrani Şafiye'de millet, vatan selameti için dine, İslamiyet'in hakaretine katiyen taraftar olmak size lazım ve elzemdir. Binden misaller, bir küçük misal söyleyeceğim. Mesela şu anda Doğu ve Güney Doğu Avrupa'daki PKK hadiseler çok iyi. Aralarına geliyor efendim. Akocu, Kavacı, Hizbeli, Dehakacı, Talibancı, Barzancı vesaire çok fraksiyonlar. Fakat bunlar çok ilerse temalinde PKK, APO vesaire. Şimdi onlar arada diyor ki ben Van'dayken hamiyetli Kürt bir talebeme dedim ki Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun? Türkler, hamiyetli bir Kürt talebeme dedim, Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmiyor. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun? Dedim, dedi, Muhammedli Kürt talebem dedi, ben Müslüman bir Türk'ü fasık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alakadarım. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar. Bir zaman geçti, o talebem, ben esaretteyken İstanbul'a mektebe gitmiş. Esaretten geldikten sonra gördüm, bazı ırkçı muhaliflerden aldı Aksüramer ile, o da Kürtçülükten vardı, başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi, ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü sahip bir Türk'e tercih ediyorum. Bana dedi, hani böyle ırkçılık gidince, yok ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü sahip bir Türk'e tercih ediyorum. Sonra ben onu birkaç sohbete kurtardım. Tam kanaati geldi ki, Türkler bu milleti İslam'ın kahraman yorumcusudur. Şimdi biz bana Hazretleri bu iki parlamentlere soruyor. Ey İsrail soran mebuslar! Şark'ta 5 milyona yakın Kürt var. 100 milyona yakın İranlı Hintliler var. 70 milyon Arap var. 40 milyon Kafkas var. Acaba birbirine komşu? Kardeş! Ve birbirine muhtar olan bu kardeşlere, bu talebenin Van'daki medreseden aldığı dini besmele var lazım veyahut o milletleri karıştıracak ve ilk yaşlarından başka düşünmeyen ve uhubeti İslam'ı tanımayan sırf unumun felsefeyi okuma ve İslami dinleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hali daha iyidir, sizden soruyorum. İşte bu cevabından sonra ana aleyhinde ve her cihette dağıtlaşmak fikri taşıyanlar, kamplar imza edilen isimleri söylemeyeceğim, Allah kusurları affetsin, şimdi vefat etmişler. Mesela ben şimdi bakıyorum, Urfa valisi Ziyaret-i Akbulut arkadaşımızdır. Urfa Emniyet Müdürü Mehmet Bey, o da arkadaşımızdır. Daha önce Adana'da Emniyet Müdürlüğü yapan Bora Polatoğlu, daha önce Antalya'daydı, içinde Antalya olanlar varsa Adana'ydı, 4 sene kadar Antalya'da kaldı. Bu da Bora Polatoğlu, şu anda Mardin valisidir. Mardin Emniyet Müdürü Sabri Bey, çok yakinen tanıdığım kıymetli bir kardeşimizdir. Ve daha önce de, şimdi Bileşik valisi olan Şahabettin Hatut, Hakkari valisiydi ve diğerleri. Şimdi bunlar marifetiyle, yani oradaki takip edilen politika nedir? Hepsiyle konuştuğunuzda bakıyorsunuz ki, kalpleri tehlif eden en yüksek hakikat, dini şuurun inkişafıdır. Yani İslam dinini, o İslam dini muadisinde müminlerin birbirlerini sevmeleri sonra Kur'an'ın ebedi hakikatlerinin inkişafı ismetinde saadet tezahür edilebilir. Onun için Rezivan Hazretleri bir yandan Anadolu'nun İslam nuriyle çatkalanması, adeta Bahar'ın mavi insan ile kainatın birbiri yeşillenmesiyle, İslam hakikatlerin öğrenilmesiyle insanımızın nerede hale gelmesi. Daha sonra İslam nurunun inkişafı ile İslam devletlerinin birbirlerini kardeş kardeş severek İslami ittifaka doğru gidebilmeleri. Bu itibarla Rezivan Hazretleri gerek Devleti Osmaniye'de, gerekse daha sonraki dönemlerde, Şeflik döneminde veya parlamenter dönemde 1960 senesine kadar Rezivan Hazretleri devletin ileri gelenlerine bu istikamette ikaz etmeye devam etmiş. Fakat kendisi bir fiil aktif politikanın içerisine girmemiştir. Bununla alakalı kısa birkaç satır okumak istiyorum. Şimdi Rezivan Hazretleri'ne soruyorum. Ne için siyasete çekildi hiç yaraşmıyorsa. Yani Osmanlı Devleti zamanında daha aktif hareket ediyor. İstanbul'a kadar gidiyor. Diyekçilere müracaat ediyor. Mesela İstanbul'da Beyzuman Hazretleri'nin bazı hizmetleri hatırlarsak, mesela camilerde Nas'a hitap ediyor. Kışlı'ya giriyor. Taburları topluyor, onlara hitap ediyor. O zamanki ortada karşılığında mahluk hadiseler gelen, taat yatmasındaki anarşik hadise gibi bu kabil insanlara muhatap oluyor. Müderrisler Cemiyeti'nde İstanbul büyük hocalarına nasıl bir istihbale gittiğinize dair şeriat-ı kararlardan alakalı bahisler ettiğiniz hakkını yapıyor. Veyahut işte Osmanlı Genelkurmay Dairesi'nin teklifi üzerine Beyzullah Hazretleri'nin Osmanlı Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı Dairesi olan Neşet-i İslamiye'deki Davud Hikmeti İslam'a girmesi teklif edilince padişah muvaffakat üzerine Beyzullah Hazretleri orada tavsiye edilmiş oluyor. Bu arada Beyzullah Hazretleri İstanbul'un günlük gazetelerinde yazı yazıyor. İntihar-ı Muhammedi Cemiyeti'ndedir. Buna mümkün İstanbul'da kurulan birçok dini cemiyetleri aktif vazife görüyor ve her dairedeki insanları irşada, ikaza devam ediyor. Ama daha sonra artık Devlet-i Ali Osmaniye yıkılıp rejim her yukarıda menfi insanlara tasarrufuna geçince Meydan Hazretleri, Beşir Şura'da kalem aldığı bazı hadisi Nebevi muhallesinde bakıyor ki artık hadisi Nebevi'de haber verilen, eşkatü sıratı tahallük eden ahir zaman fitnesi zuhur etmiş ve artık o fitnenin zamanında siyasetler o müthiş insanlara galebe edilemez düşüncesiyle Ankara'dan ayrılıyor. Van'a ve daha sonra da artık 1960'a kadar devam edecek olan esaret hayatı başlamak üzere ve o da bu esaret döneminde Nur Risale'ne kaleme almak üzere asli hizmetinin başına geçerken soruyorlar niye siyasetten çekildi? Diyor ki 9-10 sene evvel evvelki eski sahip bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edildiğinde Beygule yoruldu ve gördü ki bu yol meşgul ve müşkilatlı ve bana nispeten huzuriyane hem en lüzumlu hizmete malum hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvaffuk olur veya muhalif olur. Eğer muvaffuk olsa madem memur ve mebus değilim, bu halde siyasetçi bana huzuri ve malihane bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki Beygule karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikir de olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesai tavazu etmiş, herkes benim gibi bilir. Beygule çene çalmak manasıdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet ise husuri meşgul bir maksat için, yani olur mu olmaz mı, şüpheli bir gaye için binler günahlara girmek ihtimali var. Birinin yüzüne çok darbeler düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimali bilen günahlara girmek, masumlar günah atmak, vicdanı kabul etmiyor diye eski sahip gazeteyle beraber siyasete ve sohbeti, dünyevi siyaseti terk etti ve devam ediyor. Ve altına soruyorlar, kısa kesmek istiyorum da. Yeni sahip ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüf ediyor? Niye bu kadar siyasetten uzaklaşıyor? El cevap, milyarlar seneden ziyade olan hayatı ebedi çalışmasını, kazanmasını, şüpheli bir iki sene hayatı dünyeviyeye, lüzumsuz huzuri bir sürede karışmaya kadar etmemek için. Hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikat olan hizmeti imanlı Kur'an'ı şiddetle siyasete kaçıyor. Çünkü diyor ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayatı ebediye çalışmak lazım geliyor. Hayatı ebedi kazanmakta en birinci vasıta ve saadeti ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokunmak için şer'an hizmete bir taraf olduğundan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayatı içtimaiye ve dünyaya ait olacak, o ise elinden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edemez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en selamet olan iman hizmeti cihetini tercih ettim. Bundan sonra ben şöyle bir hatmeyle bu siyasete tarafını bahsettirmek istiyorum. Türkiye'de biz Sarı Nur'dan müstefit olanlar, herhangi bir parti bünyesinde aktif siyasette meşgul olmuyorlar. Sadece rey vermeye birkaç gün kala ben Adana'da oturuyorum. Arkadaşlarımızla beraber bir araya geliyor. Rey nereye verelim diye küçük bir istişareden sonra reyimizi vermekle iktifa ediyoruz. Bununla beraber siyasete münasebetimiz sadece sanda bir rey atmak kadar olur. Ama neye yapıyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Tabii Adana'da oluşan bir zengin bir birlikte sahibiz. Yani Adana valisi, sıfırlık bir arkadaşımızdır. Beş vakit namazından acı bir validir. Onu tabii vilayetteki ünvanına istifade etmek suretiyle çok insanlarla görüşüp konuşmak ve onlar da bu misalelerin mütalak ve imkanına daima sahip oluruz. Milli Eğitim Camiası Adana'da hepsi beş vakit namazını eda eden kıymetli kabiliyetlerden meydana geliyor. Emniyet fevkalade kıymetli komiserler, başkomiserler şeklinde kadroya sahip. Adana'da polis koleji var. Kolejin bütün öğretmenleri beş vakit namazını eda ettikleri gibi kolejde vazifeleri, emniyet mensupları da beş vakit namazlarını eda ediyorlar. Adana'da köy hizmetlerinin görülmeye değer çok fevkalade bir camii vardır. Sümer Vakfı'nda böyle. Vakfı bu bütün Türkiye paralelinde böyledir. Şimdi özel sektöre doğru seyahate çıktığınız zaman hemen hemen her senin mescidi vardır. Ben bazen devlet demir yollarına gidiyorum. İşte bazen de Sasa'ya gidiyorum. Bazen DSE'ye gidiyorum, kıyı hizmetlerine gidiyorum, polis kolejine gidiyorum vesaire. Bütün buralarda fevkalade camiler, mescitler var. Ve bütün bu müesseselerde beş vakit namazla beraber cuma namazları da ifade ediyoruz. Şimdi vaktimin bir kısmını emniyet mensuplarına ayırıyorum. Bazen bir gece onlarla beraber kalkıyoruz. Bazen haftada iki gün Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerine muhatap oluyorum. Onları da iki grupla müteala ediyoruz. Bazen araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent seviyesindekilerle bir araya geliyor. Bazen de münhasıran profesör ünvanı taşıyanlara bir araya geliyor. Ve 2,5 senelik bir çalışmadan sonra Allah'a Çukurova Üniversitesi'nin manevi yapısı değişti. Şu anda bütün bu çalışmalardan sonra 130 kadar öğretim üyesi 5 vakit namazına başladı. Ve bunlar namazlarını müsait olduğu vakitlerde camide eda ettikleri için de Çukurova Üniversitesi talebelerine gayet güzel bir hürmet veriyorlar. Bir Türk profesörü namaza başladığı zaman ben ne yapabilirim demişti. Dedim Sayın Hocam, bir şey yapmanız o kadar ihtiyaç yok. Siz mümkün olan namazlarınızı camide eda ediniz. Tıp fakültesinin talebeleri görecekler ki zat-ı aliniz 5 vakit namazını kılıyor. Onlar sizden öyle cesaret kazanacaklar ve göreceksiniz ki Tıp fakültesinin namazdan talebeleri oranı her ukarada artacaktır. Hakikaten bir kısmımızın adamın cihan olduğunu görüyorum. Kaderi nasip ettiği ve vatana geldiğiniz zaman inşallah beraber Çukurova Üniversitesi'ne gideceğiz. Sizi bazı şöyle toplarımızla tanıştıracağım. Cuma namazını oraya da edeceğiz. Göreceksiniz ki o caminin önündeki çayırlık sıhhat Allah saflar uzayıp gidiyor. Hakikaten Çukurova Üniversitesi gibi istikbalen namzen keşler İslamiyet'e bu kadar değer vermeli. İnsanı her ukayla mesut ediyor. Ama tabii bütün bu güzel neticeler her ukayla çalışmadan sonra da Cenab-ı Hakk'ın İslamiyet'i bir millet oluyor. Mesela şimdi Diyarbakır Üniversitesi öğrenci yurtunda müdürlük yapan ziyade bir arkadaşımız vardı. Bu Adana'da Tezipaşa Üniversite Kampüsü'ndeki talebe yurtlarına çözülük yapıyordu. O Tezipaşa'nın hazine muvaffak olduktan sonra bu yurttaki talebeler terkale görüşmek imkanı tahakkuk etti. Üniversite camiinde sohbet etmek imkanı tahakkuk etti. Üniversite öğretim yerleri bu ayetindeki çalışmalarımız devam ederken ve Çukurova Üniversitesi'nde her kalede namaza ve İslamiyet'e karşı bir alaka meydana geldi. Bu alaka şimdi inkişaf ediyor. Bunun için zaman zaman üniversite gitmek durumu has oluyor. Bazen de münhasıra doktorlarla, bazen inşaat mühendisliği mimarlarla, bazen münhasıra öğretmenlerle, işte bazen münhasıra mesela DSİ bünyesindeki personeliyle, bazen de daha değişik oluyor. Mesela işte ilkokul müdürüdür, ortaokul müdürüdür, lise müdürüdür, işte özel sektörde bir fabrikan müdürüdür şeklinde müdürler kervanı gibi. Çünkü nüfus çok artınca ister istemez, mesela şimdi 1000 kişi buraya davet etseniz, bir oturamazsa 1000 kişi buraya davet etmeye gerek yok. Çünkü yer müsait değil. O halde 100 kişiyi, sonra 100 kişi, sonra 100 kişi davet etmek mekanın iktizasıdır. Mesela Perşembe günleri Adana'da bazı amirlerimizin tanıdığı böyle salonumuz var. Salonda Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece işte 700-800 kişi, 900-1000 kişi derken rakam yükselip gidiyor. Şimdi herhalde yeniden en azından 400 metrekarelik bir yeri bulmak zorunda var ki 1-2 sene sonra bu rakam çıkacak 3-5 binin üzerine. Netice itibariyle yani bu faaliyetlerim içerisinde şüphesiz benim lezzeti anlamak istediğim talebe faaliyetleridir. Mesela 9-11, 9-12 yaş grubuyla ayrı ders yapıyoruz. Bir de bakıyorsunuz, işte mesela 3-500 talebeyle yeni apartmanındayız. Bir miktar talebelerle Anadolu Mahallesi'ndeyiz. Bir başka talebelerle Kerimtar Mahallesi'ndeyiz. Bir başka talebelerle Denizli Narlı Yeşilevler'deyiz. Ve böylece Adana'yı kucaklamışız. Şimdi İmam Hatip Okulu'nun erkek öğrenci sayısı Adana'nın Tezim Anadolu'nun yaklaşık 2700 civarındadır. Bu talebelerin, bilmiyorum acaba 200 tanesi var mı okulu, onu tam bilemiyorum ama bu okulun talebeleri hemen ben yanı başındaki medresenin çok aktif bir münasebetin içerisindedir. Zaten okulun öğretmen kabulüsü ve müdürlerin öğretmenlerin %90'ı onlarla bir salonda mesleki olan kabiliyetleridir. Onun için bazen bakıyorum talebeler sınıfta çıkarken, arkadaşlar 6A, 6B medrese gidecek, ötekileri bunu yasak A diye diyor zaten. Adı sınıfı süre koymuşlar. Bir bakıyorsunuz, mesela az önce de ticaret lisesi var. Metin Deseli bir hocamız vardır, kabul ediliyor. Gençler, bugün son sınıf talebeler rica ediyorum, yarın diğerleri. Fakat birkaç gün sonra Metin Deseli'ye dedim, uçak kardeşi dedi, benim işim zor. Niye zor Metin hocam? Dedi ki, bir gün önce talebeler bana bazı sual verecekmişler. Ben de kendilerine mazideki İslami kitaplardan, alimlerden, Kur'an meclislerinden, hastanelerden, yani İslamiyet'in hayata verdiği teknolojik gelişmelerden bahsetmiştim. Tabii talebeler bunu kendi aralarında sohbet ediyorlar. Ticaret Lisesi'nin kız talebeleri toplanmışlar bir odada, öndeki müdürü çağırmışlar. Öğretmenim, seninle görüşmek istiyoruz. Şimdi onların teknolojisi diyor ki, hocam, siz bu mektepte sadece erkek öğrencilere mi öğretmenisiniz, yoksa da bizim de öğretmenliğimizi kabul ediyor musunuz? Ya da sizin de. Peki siz erkek arkadaşları bir yere götürüyorsunuz. Onlar geliyorlar bize böyle şeyler anlatıyorlar ki, niçin bizi götürmüyorsunuz? Madem bizim öğretmenimizsiniz, bizi de götüreceksiniz. Şimdi ben acaba ne diyorsun? Hazır kişileri getireyim ben. Yok sen onları okula toplarım, ben oraya geleyim. Onlar ne sığmazlar diye. Şimdi bakıyorsunuz yani okullardaki talebe faaliyetleri, bunlar da birbirlerine tanışıyorlar. Şimdi bu faaliyet öylesine enteresan ki, bu sadece Adana'nın nereye gidersen, Türkiye'nin bütün ilerlerinde bu aktif hizmet devam ediyor. Ve netice itibariyle, mesela ben Adana'ya bakıyorum, belki şu anda mesela böyle birkaç yüz öğretmen kardeş ve hakikaten bu hizmetlerden nezret alan, mesela ünvan sahibi doktor olmuş, mühendis olmuş, üniversitede öğretim üyesi olmuş vesaire, iş bölümüyle Adana'yı kucaklamaya çalışıyor diye bakıyorsun. Yani şu anda biz bir hafta içerisinde en az 5000 taneye muhatap oluyoruz. En az 300 öğretmene muhatap oluyoruz. En az 150 tane üniversite öğretim üyesine muhatap oluyoruz. En az 200 tane emniyet mensubuna muhatap oluyoruz. Şimdi ben Adana'da bir türlü cevaplandıramadığım bir soru var. Mesela gidiyorum, diyorum ki size cuma namazını kılıyorum, kılın hizmetlerine de eda edeyim. Gidince 40 tane sonra niye geç kalıyorsun? Ya abici ne yapayım şimdi? Her yere istedik aynı sual oluyor vesaire. Sevmişim birbirini vesaire. Yani bütün bu faaliyetlerin neticesinde memleketimizin istikbaline eleman yetişiyor. Mesela hayattan birkaç misal vermek istiyorum. Bu faaliyet nasıl Anadolu insanını aksediyor? Şimdi bir doktor kardeşimiz Van Guali'ye hükümet tabiri oldu. Gidiyor, Perşembe günün akşama doğru Guali'ye ulaşıyor. Ben doğru müftü ediyor. Diyor müftü bey, ben İmam Hatip okulu mezun edeyim. Daha sonra tıp fakültesine bitirdim ve biraz önce de Moladiye'ye geldim. Şimdi burada ben hükümet tabiriyim. Eğer sizce bir mahsur yoksa, yarın merkezdeki camiye hem cuma sohbeti için, hem de kutfi için bana verirseniz teşekkür ederim. Tabi yani sohbetten sonra Müftü Efendi de böylece doktora cevap bulmak gibi vereyim sana. Ertesi gün sohbetini yapıyor cumada. Ve kutfisini okuyor. Bu arada kendisini tanıtıyor. Hastalarınız bana dayak hak edebilirler. Ben burada 24 saat hak ederim. Yani doktor buraya gideceğiz ama paramız yoktur filan diye düşünmeyeceksiniz. Yani benim sizinle muhatap olduğum zaman benim ailemde para yoktur. Eğer hastanızın bana gelmesi mümkün değilse siz gelin ben giderim hastanın ayağına. Fakat diyoruz hem dininizi, imanınızı merak edeceğiz hem de hastalığımızı tedavi etmek için merak edeceğiz. Ben cumartesi, pazar günleri Murat'ın köylerine dolaşacağım. İlaç fabrikalarından parasız ilaç veriyorlar. Ben de hastalarımı onları dağıtacağım. Artık ilacımız bitene kadar dağıtacağız. Ondan sonra hastayı tedavi etmek için para lazım, paramız bitene kadar da hastamızı tedavi edeceğiz. Ama diyor, ben geleceğim, ikisini beraber yürüteceğiz. Şimdi cumartesi, pazar günü bazı köylere dolaşmış. Bir hastaya karşılaşıyoruz, bakıyor, kendisini aşmış. Ürden halbunu Erzurum Maraş'a Feriş Şefak Hastanesi'ne ulaştırma ne zaman yoksa bunu işe tehlike edilir. Diyor, ben doğru bir paramız yok. Diyor, ben paramı götürüyorum, al diyor parayı, götürüyor hastanede. Şimdi orada bir Murat abimiz var, Fuat abimiz var, kendisi aşirete mensuptur. Faruk abi, dedim, ne yapıyorsunuz? Dedim, Faruk abi, siz Murat abi ne yapıyor? Vallahi dedi, gelin 15 gün oldu ama vallahi kimse de bu iş nasıl oldu bilemiyor. Allah alem, Murat abi de namaz kılmaya kalmadı.
Allah Allah.
İkinci bir doktor, Batman'da, ben de müsveti anlatıyorum. Bu doktorumuz, Batman'da öyle güzel örnek sergiledi ki fakat onun o güzel örnekleri bazı menfi insanların müdahalesinin mucibi oldu. Sonra baktım, benim de Batman'da olduğum bir gün onu Batman'dan Diyarbakır Erdoğan Kalası'na sürgüne gönderdiler. Dedi ya, başımıza böyle bir hasile geldi, çok güzel. saçını bakmanla kardeşim çok hizmet etti. Sıra ergane mi yani? Dedim, onlar sürgüne gönderiyorlar. Sen diyeceksin ki, Allah'a şükür, demek orada da ihtiyaç var. Kader nasibimizde varsa oraya gidiyor. Şimdi onunla hizmet edeceğiz diye. Ertesi gün baktım, Allah! 10 tane davul almışlar, 20 tane zurna almışlar, tutmuşlar, tutmuşlar, taksi tutmuşlar. Davullar, zurnaları, doktoru al bir götür ergane. Şimdi böyle bir vardı. Demek ki bu millet dinler doktorunun kocasının öğretmeni istiyor. Geçenlerde Ahmet Patukaya Adana'dan mezun etti, bir başka doktoru tanışmış. Adamın Samsat'a çıkmıştı. Ben dedim, Ahmet ne yapıyorsun şimdi? Doktoru yapıyorsun, kolay ilavetini yapıyorsun. Şu an dedi, çok güzel sesi var, bunda güzel terbi, çok güzel kullanılıyor. Dediğim gibi bu adam tabi Samsat camilerinde namaz kıldığım zaman Kur'an okuyorlar. İşte birkaç gün geçtiğinde sonra bir gün baktım. Samsat'ın bizim hocaların ben toplamıştım. Doktor Bekir'in sana bir ağzı var. Hayır dedim. Sen bu doktorları yap da vazifen bittiği zaman Allah için haftada bir gün olur, iki gün olur, birkaç gün olursa bize bir şu bir kurs aç da şu Kur'an'ı düzenle. Gel şimdi Kur'an'ı bak bizim vazifemiz. Ne yapalım? Kader sana çok vermiş. Abi diyor şimdi Samsat'ın hocalarına kursa aldım. Onlara fasih olup tarihine teşvik çalışıyoruz. Şimdi geçenlerde orada bir ders sana açılış olmuş gitti. Baktın, Müftet Bey, Kaymakam Bey ve Reis Bey beraber geldiler. Birisi Reis'e dedi ki, Reis Bey dedi, bu Müşak kardeşimiz dedi, işte Ahmet Kapıkaya ile beraberdiler. İşte Ahmet'in böyle Kur'an meziyetinde bu Uşak'ın bir sesi vardır. Vay kerataların, niye bana önce söylemedin? Hacı Efendi, bugün buradaki bütün ziyafet bana ait. Parayı benden alacaksınız sağ ol. Geldim Selim Kuşak Bey'im, baktım. Yani şimdi Ahmet şu anda Diyarbakır'da ortopedi ihtisası yapıyor. Gerçi gitmiş ama Ahmet onların kalplerinde. Şimdi memleketimizin ihtiyacı Anadolu insanıyla, diliyle, imanıyla, İslam'ı tayyip kalpte karışacak, kaynaşacak ve hakikaten ona tercüme olacak adam meselesidir. Toprağımız da güzel, yaratılır. Ben de yapamam var. Adana'da metada çalışıyor. Dedim, nerede ne yapıyorsunuz? Karsantı, Adana'ya ne kadar? 67 kilometre. Karsantı'da bir dağ varmış. %60 net demir. Bir de dünyanın iki yerde bulunan bir başka cevher var. Şimdi bu da tam kapasiteyle çalışması halinde İskenderun ve Karak Demirçelik fabrikalarının 50 senelik demir rezervi. Yanı başında ikinci bir dağ var. Onun demir kabiliyeti daha fazla, o da 200 senelik istikbali ihtiyacı cevap veriyor. Ama şimdi, yani madde ve manasıyla Anadolu'daki bu güzel nimetlerin içine insan unsuruna var. Onun için, yani Risale-i Nur'lara, Anadolu insan üzerindeki eser etmeni zannederek bununla anlatırken bir şeyi memnuniyetle ifade ediyorum. Biraz önce Sayın Hocamız da ona işaret etti. Şimdi Adana'da herkes İstanbul'da olan bir yerlik yapıyorlar. Ben de bazen ayda bir defa gidiyorum, orada bir çalışma yapıyorlar. Şimdi Adana'nın dindarları, farklı farklılardadırlar. Müdürdürler, emniyet mensubudurlar, yani işte özel sektörde mütahsız insanlar, mütahsızlar ve bir araya geldikleri zaman da bazen 300-400 kişi oluyorlar. Şimdi bir ara oturduk, dedi ki bu merkez camisinin herkes erken gitmesi lazım. Şu anda mevcut projeye göre dünyanın en büyük kubbeli cami olmayan altyazı. Minaresi en yüksek, kubbesi en büyük. Bir başka ifadeyle Ankara'daki Koçatepe Camii'ni biliyorsanız, o cami olduğu gibi bu caminin içine giriyor. Çok büyük bir cami. Bunun erken bitmesi lazım. Bir ittifak ettiler, şu anda Türkiye'de inşaatı en süratle giren cami durumundadır. Mesela Rahmi Bey desteği de bir müdürdür. O diyor ki ben kum ihtiyacını karşılayacağım. İnşaat doçenti Ali Çoğun veriyor, bunun statik hesapları bana aittir. Para da verecek ama Allah için yapacağım. Fehmi Şekirler diyor ki, bu minarelerden bir tanesi bana ait. Abdullah Zaymoğlu diyor, bir tanesi bana ait. Mumi Çoğun diyor, bir tanesi bana ait. Üç kişi daha var. Böylece minareler de paylaştılar, o da onlara ait. Şimdi bizim Necip kardeşimiz var, o da proje uzmanıdır. Dedim, Necip sen senin de projenin değeri ne kadardır?
ben projemin karşılığı en azından 500 milyonmuş. Ben dedim, müftü Süleyman Tekin'e tavsiye edeceğim. Sana ayda ilişkiye bir çocuk öğrenecek başlık 500 bin vermesi iyi. Ne olur mu? Ne olmasın? Dünyanın en büyük cavizini yapıyorsun Allah için. Yeter dedim 500 bin lira. Bana ben kızdığımız zaman Süleyman Tekin'e iyi bir tavsiyede bulundum. Bir şey diyorlar, bir 500 bin lira veriyorlar. Yani şimdi bakıyorsunuz, yani bir ittifak ediyorlar. E şimdi Adana insanı da o ittifakı görünce, mesela diyelim ki bu ay ne kadar lazım? İşte 200 milyon lira lazım. Cuma günü bakıyorsun, 250 milyon lira toplanmış. Yani şu anda inşaatın maddi finansmanı için ihtiyacına bir toplanıyor, devam edip gidiyor. Yine abi, yani hakikaten Kur'an'ın bu ebedi hakikatenin muayesinde ittifak eden bir kadro, vatandaşın önünde, insanımız da onları görüyor, onlara beraber oturuyor, kalkıyor, namazını kılıyor vesaire. Yani böylece giderek inkişaf eden ulvi bir uhuvvet muhabbet içerisinde. Ben bunu şunu da anlatmak istedim. Yani şu anda bu son seçimde de gördüğüm mesele, yani bu son seçimde Türkiye'deki politik hadiseler ehli imanı birbirinden uzaklaştıramadı. Halbuki eskiden kişiler teşekkür ediliyor, birbirlerine siyasi muhabbetle adaletin içerisine kadar girebiliyorlardı. Fakat şu anda bu hisler fevkalade azaldığını, çok çok zayıfladığını görüyorum. Ve onlar da yani Kur'an'ı açmışlar, fevkalade anlayamamış, Kur'an'da kafirlere gidip istifade edememiş olan bazı kimseler yok. Fakat üst seviyeye baktığınız zaman, hayır onlar böyle siyasi bir meseleden dolayı birbirlerine münasebetlerini azaltmıyorlar, arttırıyorlar. Ve onu da böylece vatandaşın külli ihtiyacına cevap verecek mahiyette organize ediyorlar. Hakikaten bu gibi istifadelerle Anadolu'da her yerde var, gayet güzel çalışmalar oluyor. Yani sevinici haber olması bakımından ifade ediyorum. Mesela Mersin'de bir burada camimiz var. Türkiye'nin camilerinden bir tanesidir. Belki Ankara'da bir Kocatepe camine hemen bir sonra geliyor. Anadolu illerine dolaştığınız zaman artık bu gibi camiler, hemen hemen her yerde çok güzel asadığınız camiler haline geldi. Bu arada Kur'an kurslarının inşaatında her kalale artış ve umumiyete yatırı olmak kaydıyla erkek ve kız Kur'an kursları şeklinde hemen hemen her mahalle müsbet cevap verecek mahiyette. Mesela geçenlerde Mersin Müftüsü'nü ziyaret etmiştim. Kıymetli bir insan, yasadan kurs, istikameti değil, çalışmalar bakımından, Mersin Kucaklı'da bir müftü efendim. Bir gün dedi, haftaya cuma günü geldi, sen bak nerelere götürecek?
Boyun yoktu buradan ya.
Baktım, cuma günü, cuma namazından sonra gittik önce bir erkek Kur'an kursunu, sonra kız Kur'an kursunu, sonra erkek Kur'an kursunu, 200 kişilik, 150 kişilik, 200 kişilik şeklinde 3 tane Kur'an kursunu açık çıkarası yapıldı. Bir hafta sonra da baktım Süleyman Tekin'e onu Adana'ya davet ettik, Adana'da da. İlerliyorum ama çok büyük bir kız Kur'an kursunun açılışını yaptılar. Akşam da bir başka kız Kur'an kursundan hıfzayı ihmal eden çocukların hafızlık merasimini bu camide icra ettiler. Yani bakıyorsunuz bu gibi faaliyetler gelen hayat üzerine giderek artıyor. Yani Türkiye son derece süratle büyüyen, değişen ve güzelleşen bir devlet durumunda. Onun için Batı diplomasi faaliyetleri bunu bildiği için umumiyete Türkiye'nin İslam dünyasıyla olan münasebetlerine mani olarak istikamete de devlet arası politikada aktif duruma fakat ben gördüğüm kadarıyla memnuniyetle inanarak ifade ediyorum ki Atalan Üsküdar geçmiş. Yani bugün Türkiye'nin İslam dünyası olan karşısında fevkalade gidiyor. Zaten birçok emareler de var. Mesela 3. İslam zirvesi Mekke'de tahakkuk ettiği zaman Kars Suudet Baysal eğer Türkiye bütün İslam dünyasına rehberlik yaparsa sadece kendisine değil, bütün dünya Müslümanlarını, Müslümanlar kurtulmasına vesile olur derken Habib Eşşatti Taif'te eğer Türkiye İslam dünyasına rehberlik vazifesini yaparsa bu bütün İslam dünyasının şeref ve şükranla karşılayacağı güzel bir nimet veriyor. Mesela o Azerbaycan'da işte Diyanet işleriyle alakalı faaliyetler üzerine olan Allah Şükür Paşazade. Ben derdim de kendisine böyle bir toplantıda görüşmüştüm. Adamcağız diyor ki ülkemizde yaşayan insanların %30'u Sünni, geriye kalanları da Şia'dır. Fakat ne o Sünni'yi biliyor, ne de öteki Şia'da biliyor. Sıfıra yakın bir yerde seyrediyorlar. Fakat biz ümidimizi Türkiye'ye bağlamışız. İnşallah Türkiye'de bir adamları gönderecek ve biz Türkiye'den göreceğimiz mahremi müzaharetler, ülkemizde yaşayan insanlar kısa zamanda dinleri aramalara vesile olacağız. Ve daha sonra
Rusya'da meydana gelen müsabit, orada meydana gelen nice İslam devletleri Türkiye'nin tepeşi oluyor, kadroyu bizden istiyorlar. Şimdi biraz da özel faaliyetler şeklinde oraya kucaklayan bir faaliyet var. Bu arada müşahede ettiğim geçenlerde güzel bir insan, Mustafa Ekinci, kendisinin oldukça Hodin İslam'ı bilgisidir. Denizçilik mezunluğu Türkiye'de İmpan İslam'ı bilgisidir. Bir ara İstanbul'da kendisini ziyaret etmiştim. Sordum dedim, bana öyle bir haber ver ki benim kalbim nezlemezsin. Dedi, biz dedi, dinine, imana sahip olan sanayi sektörüyle her operada bir ittifakta Cenab-ı Hak bizi muvaffak etti. Şimdi Afganistan'da metaloloji sanayi üzerinde dev bir müessese kuruyoruz. Ahdetmişiz. Kazancın %25'ini dini hizmetlere ayıracağız. Ve zannediyorum ki bunlardan Afganistan'dan İslam'ın gelişmelerine bir hasta mesele olacaktır. Yani sanayi kesimi böyle, öğretim üyeleri böyle, işte özel teşkilat bu ülkelere kadar gidip durum tespiti yapıp oradaki insanlar faydalı olmak üzere. Yani Anadolu'da inkişaf eden İslam grubu, İslam dünyasını kucaklamaya çalışıyoruz elhamdülillah. Onun için şimdi en büyük ve en önemli mesele işte bu gibi hakikatlerden istifade ederek memleketimizin istikbaline imza atacak olan kabiliyetlerin gelişmesini temine çalışmak. Biz yani bizzati politikayla iştigal etmekten ziyade bu hakikatlerin anlaşılmasıyla her sene yeniden devlete millete hizmet edecek kadroyu göndermek. Mesela bir misal vermek istiyorum. Ankara'da geçenlerde alakadar olmuştu. Yaklaşık olarak Ankara dershanelerinde, işte böyle bir dershanelerde, mesela burası Ankara'da olsa ağzına 8 kişi kadar burada. Hem burada kalıyorlar, hem de üniversite gidip geliyorlar vesaire. Ve Ankara'daki bu dershaneler adeti şu anda 500'ü aşmıştır. Her dershanede 8 kişi, bazen 9-10 kişinin sıkıntılı oluyor. 8 kişi kalsa demek ki Ankara dershanelerinde şu anda 4000'in üzerinde bu risalelerle istifade eden arkadaşlarımız kalıyor. Şimdi biz Adana'da şu anda biz sadece 20 tayedeyiz ve 90 küsur üniversite talebesi ve 20 kadar orta lisans talebesiyle beraberiz. Mesela bu rakam Erzurum'da şu anda 200'ün üzerinde Erzurum Üniversitesi'nde öğretmesi arkadaşlarımız var. Bunların 50'den fazlası profesördür. Şimdi bu kadro mesela Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde 150 kişidir. Halk Üniversitesi Elazığ'da mevcut öğretimlerinin %85 vakit namazına devam ediyor. Zaten bir kişi istisna edersek Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki öğretimlerin içerisinde 5 vakit namazını kılmayacaktır. Bunlar Türkiye bünyesinin büyük hadiselerdir. Onun için yani memleketimizde elhamdülillah giderek güzelleştiğini, mükemmelleştiğini görüyoruz. Tabii bu mesut hadiseleri de bana bakar. Binler hamdülillah, memnuniyet ve şükranla takip ediyoruz. Ben böyle manevi hizmete şimdilik iştigal etmeyi başka şeyleri tercih ediyorum. Ve nurun hizmetiyle ihtifa ediyoruz elhamdülillah. Böylece kalplerde, gönüllerde büyük ihtifak kurulacak alabildiğine gidiyorum. Hakikaten de memnuniyet anlatıyorum. Geçenlerde baktım böyle, bir gecede oradan buraya kadar 50 kişi, bu Barkal'da Sinemane Efendi'nin güzel bir şeyi var, bu kardeşlerimizin, Frankfurtları var. Oradan 50 kişi gelmişler, Perşembe günü derse. Sonra biraz sonra baktım, Refah Partisi'nin biraz da yönetici durumda bulunanları gelmişler. Akabiden baktım, Arap'ın ileri gelenleri gelmişler. Bu arada bazı gazetecilerin meseleleri gelmişler. Şimdi Perşembe günü içerisinde, mesela kendisi Van Arvası ailesine geçmiş. Şimdi Barkal'da kalan Maşuk Efendi var. O birçok müdürlerle beraber gelmiş. Öbür taraftan bakıyorsun, Anadolu Mahallesi yine tasarımcısı Şeyh Efendi orada gelmiş. Yani bu ders. Bakıyorsun, farklı partilerden, farklı İslam cemaati, Perşembe günü gelmiş. Ondan sonra cemaatler böyle kocaman böyle bir daire çiziyor. Biraz da has ayrılıyor, dertleşiyor, ayrılıyor. Şimdi ne kadar hoş bir şey. Kalplerde, gayet ulvi bir muhabbet.
Siz anlatıyorsunuz hocam, şimdi de masanı giyiyor, burada da tamam.
Yok şimdi, asıl memleketimizde bu olduğu için bu sirayet edecektir. Yani zamanla, şimdi ben Almanya'da 1971-72 senelerinde bir misal vereyim size. Stuttgart, İnanılgaş Fahsede, İnanılgaş Street, Kepte'de bir kısal cemiyeti vardı. Şimdi iki ayrı kitle seçime gidiyorlar. Şimdi birisine gittim, abi olmaz, tehlike mümkün değil. Böyle hissiyatın içerisine girmişler. Dedim ben Alman için, orada verilecek olan adamlara öyle muhatap olacağım ki sizin sandığa atılan direği elimden geldiği kadar indireceğim aşağıya. Ya böyle olmaz yani. Bak siz bir ecneli memlekette İslamiyet'e dair hareket etmiyorsunuz. Öyle bir his çok kuvvetli olunca maalesef bir mesleğe doğmadı. Ve nihayet caminin içerisinde birbirlerinden kavga yaptılar. Şimdi oradaki cemaatin bazıları da demişler ki bu şeyler oluyor derken medreseye geldiler. Ders sohbet yaptık. Sonra onlara gittik. Bunlara tekrar aralarında uğurlar olsun diye bir ayrı çalışmalarımız oldu. Fakat mesela daha sonra mahkemeye intikal ettik. Hakim diyor ki karar verirken desem ki şimdi sen haklısın. Dışarı çıktığın zaman kıyameti koparacaksın. Ya bak zaten ben haklıydım, mahkemeden haklı çıkar. Seni haklı çıkarsan bu sefer sen kıyameti koparacaksın. Ben, hakim diyor, ben hem sana göre hem de sana göre ecnevi değil miyim? Evet. Peki sen peygamberliğin ümmetisin. Kur'an'ın da talebesisin. İman edin, Allah'ın kulusun. Sen de benim gibi bir ecnevi hakimin önünde ifade vermekten utanmıyor musun? Sana da tu, sana da buyurun, ne selamlısı ne selamlısı, çıkın. Fakat bu tablolar Allah'a şükür şu anda artık yok. Bu aşırı bu yani. Eskiden oldu, ben içindeyim, oldu ama şu anda. Almanya'da yani öyle koşup misaller var ki, biraz önce kocaklardan sonra ben mevzu uzatmak istemedim, birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela bir bakıyorsunuz, böyle bir şekilde. 30 şehirden gelen din görevliler var. Hoş. Cenab-ı Hak bazıları hakikaten güzel kabiliyet etmiş. Kimisi güzel Kur'an okuyor, kimisi güzel kaside okuyor, kimisi güzel sohbet ediyor. Bir ilan, bir bakıyorsunuz ki 15-20 şehirden gelen din görevlileri bir pazar günü ilan etmişler. Allah Allah, bir bakıyorsunuz. 8-10 bin kişi, şehrin günü 15 bin kişi toplanıyorlar. Hakikaten işte ecnebi bir yerde Kur'an'la, mevlütler, kasideler, dersler, sohbetlerle bir kaynaşmada geliyorum. Yani ben büyük itibardan, her o kadar uhuvvete doğru süratle düğünümüzü görüyorum. Ben müsbet görüyorum, güzel görüyorum.